Ayrım 7.
Sayfa 94. Öğle güneşi onu örtüp alnındaki mor lekelerin uyanmasına neden oldu. Çıplak karnından parlak bir yeşil çıkardı ve suyla dolu büyük bir kese gibi onu şişirdi. Gövdesi dev bir çiçeğin parlak çanağı gibiydi. Birinin ölünün sunağına utangaç bir şekilde bıraktığı Hint cengellerinden gelme gizemli bir bitki. Kasıkları boyunca kırmızı ve mavinin müthiş lekeleri büyüyordu ve korkunç bir koku salan göbeğinin altındaki büyük yara sıcakta büyük kırmızı bir saban izi gibi yavaşça açılıyordu. Doktorlar içeri girdi. Beyaz gömlekleri, düello yaraları ve altın kelebek gözlükleri olan birkaç iyi insan. Ölü adamın yanına gidip profesyonel yorumlar yaparak ona ilgiyle baktılar. Parçalama araçlarını beyaz dolaplardan çıkardılar, çekiçlerle dolu beyaz kutular, kuvvetli dişleri olan testereler, korkunç cerrahi aletler, akrabaların eğri gagaları gibi sürekli olarak et isteyen dev iğnelerle dolu küçük kutular. Dehşetli çalışmalarına başladılar. Gaddar işkencecilere benziyorlardı. Kan ellerinin üzerinden akıyor, onlar da ellerini soğuk cesedin daha derinlerine daldırıp içindekileri çıkarıyorlardı. Bir kazın içini boşaltan beyaz üniformalı aşçılar gibi, bağırsaklar kollarına dolanıyor, yeşilimsi sarı yılanlar gömleklerine irin damlatıyordu. Sıcak, irin kokan bir sıvı. Mesaneyi deldiler, soğuk idrar içinde beyaz şarap gibi parlıyordu. Onu büyük kaplara döktüler. Amonyak gibi keskin bir kokusu vardı ama ölü adam uyuyordu. Onu çekiştirip durmalarına, saçlarını çekmelerine sabırla katlanıyordu. Uyuyordu. Çekicin darbeleri kafasında yankılanırken bir rüya içindeki bir aşkın kalıntısı, gecesinde parlayan bir meşale gibi canlandı. Geniş pencerenin önünde sonsuz bir gök açıldı. Işıkta öğleden sonra küçük, sessiz, beyaz tanrılar gibi süzülen küçük beyaz bulutlarla doldu ve kırlangıçlar ılık Temmuz güneşinde titreyerek maviliğin yukarılarına doğru yollandılar. Ölünün siyah kanı alındaki mavi çürüğün üzerine damla damla akıyordu. Kan sıcakta yoğunlaşıp korkunç bir bulut oldu ve ölümün çürümesi parlak renkli pençeleriyle üzerinde dolaşmaya başladı. Karnı doktorların hırslı parmaklarının altında bir salyangoz gibi ağırdı. Doktorlar kollarını dirseklerine kadar onun ıslak etinde yıkıyordu. Çürüme adamın ağzını araladı. Gülümser gibiydi. Mutlu bir yıldızı, güzel kokulu bir yaz akşamını görüyordu düşünde. Çözülen dudakları üzerine hafif bir öpücük kondurulmuş gibi titredi. Seni ne kadar çok seviyorum, seni ne kadar çok sevdim, seni ne kadar çok sevdiğimi söyleyeyim mi? Afyon tarlalarında yürürken sen kendin güzel kokulu bir gelincik, tüm akşamı üzerine çekmiştin. Ve bileklerinde uçuşan elbisen, batan güneşin parıltısında bir ateş dalgası gibiydi. Başını ışıkta eğdin, saçın öpüşlerimle yanıp alevleniyordu. Ve uzağa yürüdün, sürekli dönüp bana bakıyordun. Ve elindeki lamba akşam kızıllığında sen gittikten sonra uzun süre parıldayan bir gül gibi salınmaya devam etti. Seni yarın yeniden göreceğim, burada şapel penceresinin altında. Burada mum ışığının süzülüp saçlarını altın bir ormana dönüştürdüğü yerde, narin öpüşler kadar narin nergizlerin ayak bileklerine dolandığı yerde, her gece güneş battıktan sonra seni yeniden göreceğim, birbirimizden asla ayrılmayacağız, seni ne kadar çok seviyorum, seni ne kadar çok sevdiğimi sana söyleyeyim mi? Ve ölü adam beyaz morg masası üzerinde mutlulukla titredi. Doktorun elindeki demir keski, şakağının kemiklerini kırarken. Küçülen Şehir, Lawrence Fixel. Birkaç bağımsız kaynak tarafından çoktandır doğrulanan şeyi artık açıkça kabul etmenin zamanı geldi. Şehrimiz küçülüyor. Üstelik özellikle de geçen yıl büyüme programlarını teşvik etmek için harcanan onca çabaya karşın. Bunların arasında şehir sınırlarının genişletilmesi olduğu kadar yeni yapıların olası yüksekliklerinin artırılması da yer almaktadır. Vatandaşlarımızın tepkisi ise farklılık göstermektedir. Bazıları hiçbir şeyin değişmediği konusunda hala ısrar etmektedirler. kanıtlarla karşılaşınca nasılsa değişen şeyin aldığımız olduğunu ileri sürmektedirler. Bazıları bunun zorunlu olarak özel büyüteç gözlükler takılması halinde ortadan kalkacak olan geçici bir rahatsızlık olduğunu bile ileri sürmüşlerdir. Bütün bunlar zor bir soruya gelip dayanmaktadır. Aynı şey biz şehir sakinlerinin de başına gelmekte midir? Benim tecrübelerime gelecek olursak, bu yılın başlarında evimin ve mobilyaların küçüldüğünü fark etmiştim. Bir gün işten dönünce kapıdan zar zor geçebildim. Bir sonraki gün bir de ne göreyim, hiçbir zorluk çekmeden kapıdan geçiyorum. Boya aynasında görünüşümü bir kontrol edeyim dedim. Hiçbir değişiklik yoktu. Ancak sonradan anlayabildim. Tabii ki ayna da küçülmüştü. Bugün şehir merkezinde aklıma eski bir atasözü geldi. Her işte bir hayır vardır. Yine de düşününce aklım almıyor. Bu kimin işine yarayabilir ki? Sabah gazetesindeki önemsiz bir haber dikkatimi çekti. Maket yapımcılarının minyatür ev ve oyuncak mobilya satan oyuncak mağazalarının işleri hiç bu kadar iyi olmamış. Lorien, David Gidney. 1983 yılıydı. Lorien yonta atölyesine geldi. Çalışmamı izledi. June hemen yanı başımda çalışıyordu. Çamurdan maskeler yapıyorduk. Üstümüz başımız çamurla kaplanmış, önlüklerimiz kıpkırmızı olmuştu. Lorien gri saten bir bluz ve kadife bir yelek giymişti. Boynunda iri bir fiyonk vardı. Saçları müthiş görünüyordu. Plastik çerçeveli gözlük takıyordu ve yaptığımız şeyle ilgilenmişe benziyordu. Bu yüzden onu yemeğe davet ettik. Kafeteryadan bir şeyler ısmarladık. Sanırım hamburgerdi. Kızarmış patates ve ketçap da vardı. Öğrenci işi bir yemek işte. Ve fıçı bira. Lorien kendinden bahsetti. Reconyers grubunun solisti bana aşıktı. Bir keresinde onu konserde gördüm. Bu şarkıyı söylüyordu ve yalnız benim için söylüyordu. Konser salonunun ta öbür ucundan beni göstererek, "Şarkımı senin için söylüyorum." şarkısını söyledi. Daha sonra June'la beni dolabına götürdü ve şiirlerini okumamıza izin verdi. Daha doğrusu yalvardı. Lisede beni hiç kimsenin sevmeyeceğinden emin olduğum sıralarda yazdığım şeyler gibi bunaltıcıydı. Daha sonra bazı profesyonellerin kendisiyle evlenmek istediklerini ya da ona çılgınca aşık olduklarını söyledi. Bahsettikleri arasında adı bana yabancı gelmeyen bir kişi vardı. Birinin mutlu bir evliliği vardı, diğeri ise eşcinseldi. En sonunda bize televizyondaki insanların kendisiyle konuştuklarını söyledi. Yüz yüze. Kendisini arabayla eve bırakmamızı istedi. Ben de onu otobüs terminaline bıraktım. 8 yıl sonra ona şiddetli şizofren tanısı kondu. Televizyona çıkıp sorunu hakkında konuştu. Şimdi de model olmak istiyor. Oyunlar. Reynold Little. İki adam buluşmaya karar verir ancak her ikisi de kararlaştırdıkları yere birer arkadaşını gönderir. Bu arkadaşların arkadaşları buluşma yerinde tam zamanında birbirlerine yaklaşırlar, eldivenlerini çıkarıp buluşmanın tadını çıkarırlar. Sonra hemen başka bir yerde buluşmaya karar verirler. Ters yönde uzaklaşırlar. Arkadaşlarını ziyaret edip onları kararlaştırdıkları yere gönderirler. Orada bu arkadaşlar birbirlerini selamlarlar. Bir buluşma ayarlarlar, uzaklaşırlar. Kararlaştırdıkları yere göndermek üzere arkadaşlarını bulurlar. Bu ikili yol boyunca bütün kasabada, orada burada bekleşen adayların el sıkıştıklarını, buluşma ayarladıklarını, birbirlerinden ayrıldıklarını görecektir. Kısa zamanda birçok insan birbirini tanır hale gelir. Kasaba uğuldamaktadır. Arabasıyla kasabadan geçen bir yabancı şöyle der: "Ne kadar arkadaş canlısı bir kasaba." Arı beslemek. Greg Bayi. Dev bir arı yatak odamın penceresinden süzülüp göğsüme konuyor ve ağzıma tiksinti veren tatlı bir sıvı bırakıyor. Gittikten sonra yatağımı bal mumuna çevirdiğini fark ediyorum. Kendimi katılaşmış yatak örtülerinden güç bela kurtarıp ayaklarımın üzerinde doğruluyorum. Ve güneş ışığı ve güne bakanlardan oluşan bir dünyaya kaçıyorum. Ölümcül. George Carol Oates. Sana sadece biraz dokunmak istiyorum. Şakağındaki hassas mavi damar, ensenin yumuşak kökü. Seni sadece biraz okşamak istiyorum. Seni sadece birazcık öpmek istiyorum. Dudaklarını, boynunu, memelerini. Seni sadece biraz kucaklamak istiyorum. Seni sadece biraz rahatlatmak istiyorum. Sana sadece sıkı sıkıya sarılmak istiyorum. İşte böyle. Sadece iskeletini kollarımda ölçmek istiyorum. Bunlar kuvvetli, sağlıklı kollar, öyle değil mi? Sadece dilimi birazcık kulağına sokmak istiyorum. Kıkırdama, kıvranma. Bu ciddi. Asıl iş bu. Seni birazcık emmek istiyorum. Seni sadece biraz sıkıştırmak istiyorum. İçine birazcık girmek ve birazcık da boşalmak istiyorum. Bağırmazsan canın yanmaz. Ama böyle çırpınırsan, abartırsan canın yanar. Teşekkür ederim. Seni sadece birazcık sıkmak istiyorum. Sadece senin kemiklerinin üzerinde ağırlığımı hissetmek istiyorum. Bir parçacık ısırmak istiyorum. Sadece şöyle bir tadına bakmak. Tükürüğün, kanın, sadece tadına bakmak birazcık. Verebilecek çok şeyin var. Bencillik ediyorsun. Saçmalıyorsun. Acımasız oluyorsun. Haksızlık ediyorsun. İsteriksin. Fazla nefes alıyorsun. Beni kışkırtıyorsun. Bana gülüyorsun. Beni aşağılamak istiyorsun. Beni budala yerine koymak istiyorsun. Beni bir civciv gibi parçalamak istiyorsun. Beni iğdiş etmek istiyorsun. Hayatımı kurtarmak için mücadele etmemi istiyorsun. Öyle değil mi? Hayatımı kurtarmak için mücadele etmemi istiyorsun. Öyle değil mi? Beni tutuklayın. Deniz Hirson. İncil'i okuyabilmek için tutuklanmak istiyorum. Herkes tutuklanıyor ya da rüyalarının orta yerinde özel ziyaretçiler kabul ediyor ya da bir esinti bile yokken ağaçların sallandığını duyuyor. Bir kişi en azından sabah yürüyüşe çıkıp ve gül ağaçlarını tepe taklak bulduğunu ve onların çevresindeki zeminde yeni kazılmış çukurlarda birilerinin yasaklanmış kitapları aramakta olduğunu umabilir. Bir kez daha yaratılışı düşünmeye başlıyorum. Bir kez daha ışık karanlıktan ayrılır, göğün altındaki sular bir yere toplanır ve kuru toprak görünür. Ancak her zaman bir kesinlik olur. Bir miktar kedi maması satın almak üzere araba ile Yunan pastanesine gitmeliydim ya da erkek kardeşimi judodan alıp getirmeli veya bahçedeki çimenliğe düşüp kana bulanmış gazeteyi gidip getirmeliydim. İçini açıyorum. Dışarıya köpüren köpek ısırıkları ve iyi bilenmiş bisiklet tekeri kasnak çubuğu, sevgililerin musluklardan ağızlarına yerleştirdikleri hava gazı borları, zehirli örümcekler, boks eldivenleri ve sabun kalıpları dökülüyor. Ölülerin sözcükleri ve yasaları dökülüyor dışarıya. Gece yarısı çimen hala kızıl. Pijamalı Adam. Eguen Montel. Ayağımda terlik, üstümde pijamalarla koridorda arada bir kirli bir çarşaf yığınına basarak bir aşağı bir yukarı yürüyorum. Neredeyse her zaman bozuk olan iki normal asansör, bir de yük asansörü vardı. Ama kullanılmayan örtü, yastık kılıfı ve havluların konulabileceği bir depo yoktu. Hizmetçi kadınlar da onları kafalarının estiği yere yığıyorlardı. Gece geç vakitler bu köşelerde dolaştığım için hizmetçi kadınlar benden asla hoşlanmadılar. Ancak onlara bahşiş verdim ve bir şekilde istediğim yerde dolaşma iznini koparmış oldum. Vakit gece yarısını geçiyordu. Hayal meyal telefonun çaldığını duydum. Benim odamdaki çalıyor olmasındı. Ses çıkarmadan yaklaştım. Gel gör ki çalan odamın bitişiğindeki başka bir odanın 22 numaralı telefonuydu. Tam dönerken telefonla konuşan kadının söylediklerini duydum. Atilio, şimdi gelme, koridorda turlayan pijamalı bir herif var, seni görebilir. Hattın diğer ucundan gelen belirsiz konuşmalar duydum. Ah diye yanıtladı kadın. Kim olduğunu bilmiyorum. Hep ortalıkta dolaşan zavallının teki. Lütfen gelme. Her halükarda ben sana söylerim. Ahizeyi tak diye yerine koydu. Odadaki ayak seslerini duydum. Bir kanepe ve bir başka çarşaf yığını bulunan koridorun diğer ucuna aceleyle gerisin geri yürüdüm. 22 numaralı odanın kapısının açıldığını duydum. Sanırım kadın kapı aralığından beni gözetliyordu. Olduğum yerde fazla kalamazdım. Usulca geri döndüm. 10 saniye içinde kapısının önünden geçecektim. Bu arada değişik seçenekleri düşündüm. 1. Odama geri dönüp kendimi içeriye kilitlemek. 2. Aynısı ama bir farkla. yani her şeyi duyduğumu ve odama çekilerek ona bir iyilikte bulunmak niyetinde olduğumu bildirmek. 3. Ona Attilo'yu gerçekten o kadar isteyip istemediğini, yoksa benim tatsız bir gece kavgasından kaçınmak için sırf bahane olarak mı kullanıldığımı sormak. 4. Telefon konuşmasına aldırmadan volta atmaya devam etmek. 5. Kadına 3 numaralı seçenekteki amaç için Attilio yerine beni kabul etmeyi isteyip istemediğini sormak. 6. Benden söz ederken kullandığı zavallı nitelemesi için açıklamada bulunmasını istemek. 7. 7. seçeneği formüle etme noktasında güçlük çekildi. Ama bu arada çoktan kapı aralığına gelmiştim bile. 2 siyah göz, ipek etek üzerine giyilmiş, al bir bluz, kısa kıvırcık saçlar. Bir saniye demeden kapı hızla kapandı. Odama gittim. Yan odanın telefonunun çaldığını duyduğumda kalbim güm güm atıyordu. Kadın kısık sesle anlayamadığım bir şeyler söylüyordu. Sinsice koridora çıktım. Yeniden ve ne dediğini anlamaya çalıştım. Attilio, imkansız diyorum sana. Sonra telefonun kapandığını ve kapıya yaklaşan ayak seslerini duydum. 2, 3 ve 5 numaralı seçenekleri kafamda tartarak hızla ikinci çarşaf yığınına doğru yöneldim. Kapı yeniden aralandı. Artık put gibi durmam imkansızdı. Kendi kendime konuşmaya başladım. Zavallının tekiyim ben, ama bunu nasıl bilebilir o? Koridorda bir aşağı bir yukarı yürürken ya onu Attilio'nun elinden kurtarmayı başaramasaydım ya da Attilio'yu onun elinden ahkam kesmeye gelmedim ki ben bu dünyaya, hele hele başkalarının yaşamları söz konusu olunca. Bir yastık kılıfını terliğimle yol boyunca tekmeleyerek odama döndüm.